Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 43. ayrım. 28. Tate erken kalktı ve Matthew'yu uykuda bırakarak kabinden sessizce çıktı. Düşünmeye ihtiyacı vardı. Mutfakta koyu bir fincan kahve, güne başlamak için en iyi yol gibi görünüyordu. Matthew'ya güvenmek başka, onu Van Dyke'la kendi başına uğraşmaya bırakmak başka şeydi. Mutfağa girdiğinde, annesini çoktan ocağın başına geçmiş alçak sesli radyoda Bob Marley'i dinlerken buldu. Kimsenin kalktığını sanmıyordum. Kokuyu izleyerek kahve kabına yürüdü ve fincanını doldurdu. Ekmek pişirmek istedim. Hamur yoğurmak düşünmeme yardım ediyor. Marla unlu tahtanın üzerinde hırsla hamur yoğuruyordu. Ve herkese komple bir kahvaltı hazırlayayım dedim. Yumurta, jambon, sosis, kek. Kolesterolün canı cehenneme. Sen duyguların kabardığı zaman böyle yemek hazırlarsın. Tate düşünceliydi. Fincanı üzerinden annesini inceledi. Marla, yüzüne özenle makyaj yapmış olduğu halde, Tate, huzursuz bir gecenin izlerini fark etti. Ben iyiyim anne. Biliyorum. Marla dudağını ısırdı. Gözyaşları akmak üzereydi. Krizle karşı karşıya olan pek çok anne gibi, Tate yeniden güvende oluncaya kadar kendini bırakmamıştı ama sonra yıkılmıştı. Her şeyin yolunda olduğunu biliyorum. Ama ne zaman o saatleri düşünsem, o korkunç, ilkesiz, ağlamaktansa her kelimeyi hamura vurduğu sert darbeyle vurguluyordu. Kötü, suça bulaşmış, katil, çakal, sana el kaldırdığı için bir bıçakla etlerini kemiklerinden ayırmak istiyorum. Hoppala! Tate etkilenmişti. Annesinin omzunu okşadı. Harika bir hayal gücüm var. Sen ürkütücü bir kadınsın Marla Beamon. Bunun için seviyorum seni. Kimse benim bebeğime zarar veremez. Soluğunu bıraktı. Her şey pürüzsüz bir şekilde sonuçlandığı için şükrediyordu. Hamuru yoğurup, şekillendirerek mucizeler yaratmıştı. Baban onu sürükleyip dörde bölmekten, ceza olarak geminin altından geçirmekten bahsediyordu. Babam mı? Tate fincanını bıraktı ve kıkırdadı. Şu bizim iyi yürekli Ray mi? Senin peşinden giderlerken Matthew'nun onu ikna edip edemeyeceğinden emin değildim. Bunun kavgasını yapıyorlardı. Bu sözler Tate'in irkilmesine neden oldu. Kavga mı ettiler, Matthew ve babam? Biraz daha kahve içmesi gerektiğini düşündü. Evet, yumruklaşmaya kadar varmadılar gerçi ama bir iki dakika daha geçse yaklaşmışlardı o noktaya. Babasının ve sevgilisinin ön güvertede hesaplaşması gözünün önüne gelince, ağzını kapatmak için bilinçli bir gayret gerekti. Şaka yapıyorsun. İkisini sakinleştirmek için araya bak girdi diye anımsadı Marla. Ray yanlışlıkla ona patlatacak diye korktum. Hadi, babam hayatında kimseye vurmamıştır. Fincanını indirdi tekrar, değil mi? Son 20-30 yıl içinde hiç. Hepimizin sinirleri gerilmişti. Marla'nın gözleri yumuşadı. Kızının karmakarışık saçlarını okşarken. Seni çok seven, endişeden deliye dönmüş iki erkeğim vardı. Ve Matthew kendini suçlamakla meşguldü. Her zaman bunu yapıyor diye mırıldandı Tate. Kadınını korumak zorunda olduğuna inanmak tabiatında var. Bunu yıkma diye ekledi Marla. Tate'in yalancı homurtusuna gülerek. Ne kadar güçlü, ne kadar kendinden emin olursa olsun bir kadın, hayatını onun için verecek kadar kendisini seven bir erkeğe sahipse şanslı demektir. Evet, eşitlik ve sağduyu bir yana, buna gülümsemekten başka bir şey yapamadı. Bir şövalyeye sahip olmaktan mutluydu. Eğer senin için yaşamını birlikte geçireceğin birini seçebilseydim, bu Matthew olurdu. Hatta ikinizin de çok genç, fazlasıyla genç olduğu 8 yıl önce bile onunla güvende olacağını biliyordum. Şimdi merakı uyanmıştı. Tate kalçasını tezgaha dayadı. Kendini beğenmiş, cehenneme gidesice, maceracı tiplerin her annenin karabasanı olduğunu zannederdim. Altlarındaki toprak sağlamsa değil. Marla, hamuru kabarması için bir çanağa koydu, bir bezle üzerini örttü. Ellerinin yeniden boşaldığını fark ederek, zaten pırıl pırıl olan mutfakta çevresine bakındı. Kahvaltıyı hazırlamaya başlıyorum. Sana yardım edeyim. Tate buzdolabından bir paket sosis çıkarttı. Bu durumda kahvaltıdan sonra mutfağı erkekler toplamak zorunda kalacak. İyi fikir. Zaten zamanım olmayacak. Yedikten sonra yapacağım yığınla telefon görüşmesi var. Üniversite, Gusto Society, National Geographic, belki düzinelerce başkaları. Kendini meşgul edecek bir iş bulduğu için mutlu olan Tate bir tava seçti. Matthew Van Dyke'le yüzleşmeden önce keşfimizi kamuya ilan etme planından size bahsetti mi? Evet, dün gece sen uyuduktan sonra bu konuyu konuştuk. Keşke bunun yeterli olduğuna inanabilseydim diye mırıldandı Tate. Keşke bunun Van Dyke'ın çekip gitmesini ve bizden uzak durmasını garanti edeceğine inanabilseydim. O adamın hapiste olması gerekir. Sana katılıyorum. Ama yaptıklarını bilmekle bunları kanıtlamak farklı şeyler. O da annesi gibi tatmin olmamıştı. Tavayı ısınması için ocağın üzerine yerleştirdi. Bunu kabul etmek ve ona göre devam etmek zorundayız. Matthew'ya ve hepimize yaptıklarını asla ödetemeyeceğiz ona. Ama biz de kolyeyi elde edemeyeceğini ona göstermenin zevkini tadacağız. Yine de bunu sana yaptıklarını ödetmek için ne yapabiliriz? Sosisleri kızarmaya koyarken Tate bir omzunu kaldırdı. Kolye erişemeyeceği bir yerde olacak ve ben de onun erişemeyeceği bir yerde olmak için gerekli tedbiri alacağım. Beyaz şövalyemle birlikte. Aklı başka yerdeymiş gibi Marla bir kaba uzandı ve kızartmak için patates seçti. Tate, düşünüyordum. Bir fikir geldi aklıma. Biliyorum belki birçok kusurlu yanı var ancak ne konuda? Van Dyke konusunda dedi Marla, patatesleri soyarken bu at geçince dişlerini gıcırdatarak. Bu planda bir kasap bıçağı da var mı? Marla bunu duyunca biraz kıkırdadı. Hayır, hemen ardından da kendi düşündüğüne kendi karşı çıkar gibi omzunu silkti. O belki de çok aptalca. Neden şunu bana anlatmıyorsun? Tate kızarmakta olan sosisleri spatula ile çevirdi. Hiç belli olmaz. Pekala, yalnızca düşünüyordum ki. 10 dakika sonra sosisler tavada cızırdarken Tate başını iki yana salladı. Çok basit. Marla içini çekti ve kızarmakta olan patateslerini çevirdi. Budalaca bir fikir. Bunu aklıma ne getirdi veya işe yarar mı bilmiyorum. Anne, Tate annesini omuzlarından tuttu onu çevirdi. Bu harika. Marla savunmasız yakalanmıştı. Gözlerini kırpıştırdı. Öyle mi? Kesinlikle. Basit ve harika. Pişirmeye devam et dedi. Neşeli bir öpücük ekleyerek. Herkesi uyandıracağım ki doğal yollardan dehama yeniden kavuştuğumu görebilsinler. Mutlu bir şaşkınlıkla Marla tekrar patates kızartmasının başına döndü. Harika dedi kendi kendine. Bu işe yarayabilir. Larue geniş otel lobisini bir kez daha taradı. Ama eminsin değil mi Matthew? Artık Van Dyke'ı küçük parçalara bölüp balıkları beslemek istemiyor musun? Bunun benim istememle bir ilgisi yok. Matthew ana lobinin rahat kütüphanesinde gözden uzakta ayakta duruyordu. Ayrıca belki balıkları öldürür. Doğru. Larue derin derin iç geçirdi. Bu evli adamın ilk fedakarlığı mon jeune ami. Hoşlandığı şeylerden vazgeçmek. Değişik kadınlar, ara sıra gürültülü sarhoş ziyafetleri. Senin için bu günler geçti artık genç Matthew. Böyle de yaşarım. Larue yavaşça yaralı yanağına dokundu ve gülümsemeyi becerdi. İnanıyorum ki o böylesine buruk fedakarlıklara bile değer. Belki iç çamaşırlarımla sofraya oturamayacağım ama bir uzlaşma yolu bulacağız. Sana göre her şey tamam mı? Her şey yolunda. Larue cömert oturma alanları, zengin bitkileri ve geniş pencereleri olan geniş lobiyi taradı gözleriyle. Hava o kadar güzel ki, içeride çok az trafik var. Ve de zamanlama uygun diye ekledi. Öğlen yemeği için geç, kokteyl saati için ise erken. Kural olarak adamımız dakiktir. 10 dakika içinde burada olur. Otur ve bir içki ısmarla. Onun masa seçmesi işimize gelmez. Larue omuzlarını dikleştirdi, saçını düzeltti. Nasıl görünüyorum ha? Muhteşem. Bien sûr. Tatmin olan Larue kalktı. Teras penceresi yanında, minderli bir divan karşısında bir masa seçti. Konukları yağmurlu havalarda eğlendirmek için çeşitli kağıt oyunları içeren panoya bir göz attı sonra tütün kesesini çıkardı. Van Dyke kuyruğunda donuk kamarotu içeri girdiğinde Larue önünde bir Mai Tai'yi sigarasının ve Hemingway'in bir bölümünün zevkini çıkarıyordu. Aa, beklendiği gibi tam zamanında diyerek kadehini Van Dyke'a doğru kaldırdı, kamarota pis pis sırıttı. Görüyorum ki sadık bir iş arkadaşına karşı bile korunma gereği duyuyorsun. Tedbir olarak. Elinin bir hareketiyle Van Dyke adamına divana doğru bir işaret yaptı. İş görüşmemiz için halka açık bir yeri korunma gereği duyduğun için mi seçtin? Tedbir olarak diye karşılık verdi Larue. Kapatmadan önce kitapta kaldığı sayfayı dikkatle işaretledi. Konuğun ne alemde diye sordu öylesine. Ailesi dehşet içinde. Van Dyke ellerini kavuşturup rahat bıraktı. Tate'in ortadan kaybolduğu keşfedildikten sonra bütün sabah boyunca öfkesini yatıştırmak için boğuşmuştu. anlaşılan diye düşündü, ailesinin kucağına hiç varamadı. Boğuldu diye düşündü ve garson kıza baktı. Yazık. Bir şampanya kokteyli dedi sonra. Konuğum sana dert değil diye ekledi Larue'ya. Doğrudan işimize bakmayı tercih ederim. Benim acelem yok. Larue şov yapan biri gibi sandalyesinde geriye yaslandı. Dün gece senin için sahneye koyduğum havai fişek gösterisini izleyebildin mi? Evet. Van Dyck kolalı manşetinden bir ot parçasını fiskeledi. Kurtulan olmadığını farz ediyorum. Larue'nun gülümsemesi soğuk ve inceydi. Bana kurtulan olsun diye para ödemedin değil mi? Hayır. Van Dyck uzun, neredeyse rahatlamış bir nefes aldı. Matthew Lester öldü. Paranı hak ettin Larue. Sustu ve içkisini verirken garson kızı en şirin gülümsemesiyle ödüllendirdi. Aldığın emir onunla amcasının yanı sıra teknesini de yok etmekti ve bedeli sanıyorum 250.000'di. Çok kelepir, kesinlikle, diye mırıldandı Larue. Ödemen iş günü bitmeden önce hesabına havale edilmiş olacak. Sence öldü mü dedi Van Dyck rüyada gibi. Yoksa patlamayı hissetti mi? Larue içkisini seyretti. Eğer onun acı çekmesini istiyor idiysen, bunu anlaşmada açıkça belirtmeliydin. Birazcık daha yüksek bir ücret karşılığı bu da ayarlanabilirdi. Hiç önemi yok. Acı çektiğini farz edebilirim. Peki ya Bimonlar? Üzüntüden bitkinler elbette. Matthew onlar için bir oğul gibiydi ve Buck da çok yakın bir arkadaştı. İson désolé. Bana gelince suçluluk ve üzüntü gösterisi yaptım. Eğer biraz gece hayatına karışmak için sen kise gitmeyi seçmemiş olsaydım. Kalbine dokundu ve başını iki yana salladı. Beni teselli ettiler. Yapabileceğim hiçbir şey olmadığını anlattılar. Ne cömert ruhları var. Van Dyck yaralı yürekleri için onlara acıdı. Çekici bir çift diye düşündü. Özellikle kadın oldukça güzel. Ah, Larue parmaklarını öptü. Gerçek bir güney çiçeği. Yine de düşünceye dalarak Van Dyck içkisini yudumladı. Acaba evlerine dönüş yolculuğunda bir kazaya uğramaları en iyisi olmaz mı diye merak ediyorum. Larue şaşırmıştı. İçkisini devirdi. Bimonları saf dışı mı bırakmak istiyorsun? Temizlik diye mırıldandı Van Dyck. Kolyeye dokunmuşlardı. Kendi kolyesine. Bu onların ölmesi için yeterli nedendi. Daha küçük av. Onların icabına bakman için parça başı 50.000 öderim sana. Çifte bir cinayet için 100.000. Oo mon ami çok cimrisin. Ben kendim bedavaya halledebilirdim dedi Van Dyck. Bu 100.000 beni başka düzenlemeler yapmak zahmetinden kurtarmak için. Bir veya iki hafta beklemeni tercih ederim. Aynı zamanda seni de yok etmeyi planlamak için diye düşündü. Bana zaman kazandırmak için. Şimdi bu hallolduğuna göre kolye nerede? Oo, güvende. Van Dyck'ın yüzündeki rahat gülümseme kayboldu, taşlaştı. Getirmen gerekiyordu. Menno, önce para. Anlaştığımız gibi kolye için istediğim parayı havale etmiştim. Paranın hepsini. Van Dyck öfkeyle yutkundu. Bu son kezdi. Kendi kendine söz verdi. Bu küçük Kanadalı serseri kendisini sağmayacaktı bir daha. Beyninde cinayet ışığı çaktı. Temiz olmayan, pratik olmayan bir cinayet ve de başkası tarafından işlenmemiş bir cinayet. Sana iş gününün sonunda parayı alacağını anlattım. O zaman sen de hazineni ödeme gerçekleşince alırsın. Allah belanı versin Larue. Yanakları öfkeden kıpkırmızı, masadan geriye kaydı. Kendine hakim olmasaydı, neredeyse iskemlesini deviriyordu. İş diye kafasının içinde şarkı gibi tekrarladı. Bu yalnızca işte. Hemen ayarlayacağım. Larue bu beklenmedik ekstrayı filozofça karşıladı. Nasıl istersen, şu aralıkta telefon var. İçinden gülerek Van Dyck'ın hızla gidişini izledi. Başka bir çeyrek milyon daha diye mırıldandı içkisini içerken. Gözleri tembelce lobide gezinirken, çok belirgin bir şekilde kütüphane girişinde durakladı. Bu çok tatlı. Cömertlik hissederek Matthew'nun payını düğün hediyesi olarak %50'ye çıkarmaya karar verdi. Ne de olsa daha adil görünüyordu. Tamam diye hırladı Van Dyck birkaç dakika sonra döndüğünde. Para hemen transfer ediliyor. Her zaman olduğu gibi seninle iş yapmak bir zevk. İçkimi bitirince kendi telefonumu edip transferin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakacağım. Van Dyck'ın masaya dayalı elinin mafsalları bembeyazdı. Kolyeyi istiyorum, malımı istiyorum. Yalnızca birkaç dakika daha diye Larue onu temin etti. O zamana kadar seni eğlendirecek bir şeyim var. Gömleğinin cebinden bir resim kağıdı çıkarttı. Açtı ve masaya yaydı. Eskiz çok itinayla detaylandırılmıştı. zincirin her halkası, her taş, hatta kazılmış ufacık harfler bile. Van Dyke'ın yüzündeki kırmızılık kayboldu. Yüzü de elinin mafsalları gibi bembeyaz oldu. Muhteşem. Tate oldukça yeteneklidir. Onun zarafetini yakalamış ha? Güç diye fısıldadı Van Dyke parmaklarını eskizin üzerinde gezdirirken. Her şeyden önce taşların dokusunu bile hissedebiliyordu. Bunu bir çizimde bile görebiliyorsun, duyabiliyorsun. Neredeyse 20 yıldır bunu arıyordum. Ve bunun için öldürdün. Bununla kıyaslanınca yaşamlar hiçbir şeydir. Ağzı salya dolmuş ve şampanyayı unutmuştu. Buna göz diken hiç kimse bunun ne demek olduğunu anlamadı. Bunun ne yapabileceğini. Benim anlamam da yıllar sürdü. Larue'nun gözleri açıklığa doğru bakarken parladı. James Lassiter bile bilmiyor muydu? O bir aptaldı. O yalnızca bunun parasal değerini ve eğer bulabilseydi, kazanacağı zaferi düşünüyordu. Beni oyuna getirebileceğini sandı. Sen de onu öldürdün. Öyle kolaydı ki, takımları kontrol etmek için oğluna güvendi. Oh, oğlan dikkatli ve becerikliydi, hatta şüpheleniyordu. Ancak hepsi bir yana, yalnızca bir çocuktu. Tüpleri sabote etmek son derece kolaydı. Bir anlaşmanın iptal edilmesi gibi. Kütüphaneye doğru bakma dürtüsüne karşı koyarak, Larue gözlerini Van Dyke'ın yüzünden ayırmadı. Anlamış olması gerekirdi. Lassiter deneyimli bir dalgıçtı ha. Fazla nitrojenin etkilerini hissetmeye başladığı zaman yüzeye çıkması gerekirdi. Onu yalnızca kısa bir süre için tutmak zorundaydım. Bu da hiç zor değildi, hem de hiç. Ben zora başvuran biri değilim. Aklı karışmıştı. Hatta mutluydu. Nitrojen etkisini gösterince sadece neşelendi. Ağzını çıkarttığımda bana gülümsüyordu. Aşırı bir neşe içinde boğuldu. Bu da benim ona armağanım. Kolyenin eskizine baktıkça ve kendini daha da kaptırdıkça Van Dyke'ın nefesi hızlanıyordu. Ama o zamanlar bilmiyordum. O zamanlar emin olamadım. Onun bir şeyler bilerek öldüğünden. Kendi büyüsünden kurtulunca Van Dyke içkisine uzandı. Bu anı kalp atışlarını zevkli bir şekilde sıçratmıştı. Yıllar önce yaptığı şeyde hiç kusuru olmaması heyecanlandırmıştı onu. Bu noktaya gelinceye kadar attığı pek çok adımdan yalnızca biriydi bu cinayet. Tüm bu yıllar boyunca Lassiter'lar benim olanı benden sakladılar. Şimdi hepsi öldü ve kolye yuvasına bana gelecek. "Sanırım yanılıyorsun," diye mırıldandı Larue. "Matthew, bir içki için bize katılır mısın?" Van Dyke'ın şaşkınlıktan ağzı açılırken Matthew bir sandalyeye çöktü. "Bir bira alabilirim. Nefis bir parça değil mi?" diye fikrini açıkladı ve tam Van Dyke ayağa fırlarken eskizi kaldırdı. "Teknenin alevler içinde kaldığını gördüm. Fitili kendim ateşledim." Dikkat kesilmiş olan kamorattan tarafa baktı. "Belki köpeğini göndermek istersin Van Dyke. Burası gibi şık bir yerde kavgadan hoşlanmayacaklardır. Bunun için seni kendim öldüreceğim." Van Dyke yuvarlanmamak için sıkıca masaya yapıştı. "Sen ölü bir adamsın Larue." "Hayır, ben zengin bir adamım. Sayende." "Matmazel." Larue telaşla gelen garson kıza gülümsedi. "Arkadaşım biraz fazla sinirlendi. Bize aynısından birer tane daha ve arkadaşım için de limonla birlikte bir korona getirir misiniz lütfen?" Öfkeden titreyerek "bu işten sıyrılabileceğinizi mi sanıyorsun?" dedi. Adamına gitmesini işaret etti. "Beni kandıracağınızı, benim cebimden eğlenebileceğinizi, bana ait olan bir şeyi benden alabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Sizi ezebilirim." Tam olarak nefes alamıyor, Matthew'nun soğuk ve sakin gözlerinden başka hiçbir şey göremiyordu. James Lassiter'ın gözleriydi bu gözler. Ölü geri dönmüştü. "Sahip olduğunuz her şey bir hafta içinde benim olabilir. Yalnızca doğru şeyleri, doğru kulaklara fısıldamam yeterli. Ve sahip olduğunuz her şeyi kaybettikten sonra sizi avlatacağım. Hayvanlar gibi öldürteceğim." Bu aynen Angeline'in lanetine ulaşabilmen kadar uzak bir olasılık. Matthew eskizi katladı, cebine soktu. "Ayrıca asla ne bana ne de benim olana dokunacaksın. Babanı öldürdüğüm zaman seni de öldürmeliymişim. Kendi hatan." Matthew bir zamanlar yaşadığı o üzüntüden, öfkeden, çaresizlikten deli olmuş, tir tir titreyen oğlan çocuğunu gözünün önünde canlandırabiliyordu. Şimdi o çocuk da ölmüşe benziyordu. "Sana bir teklifte bulunacağım Van Dyke." "Bir teklif mi?" Tek istediği tükürmekken başı çatlayacak gibiydi. "Seninle iş yapacağımı mı sanıyorsun?" Sanırım yapacaksın. Hadi dışarı çık bak. 43. ayrımın sonu. Sayfa 436. Devamı 44. ayrımda.